Alo Türkiye gazetesi, Bilgi 5. Sahibi Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Ragıp Karadayı. Genel koordinatör Mehmet Köseoğlu. Program yazarı Mehmet Mert. Yayın hazırlayanlar Abdurrahman Çapar, Niyazi Hamcı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Alo Türkiye gazetesi bilgi programıyla yine karşınızdayız. Bu programımızı yine Türkiye gazetesine gelen sorular ve cevaplardan hazırladık. Programımızın devamı sırasında siz okuyucularımızdan gelen ibret verici hatıralara da yer vereceğiz. Bu programımızda cevap verdiğimiz sorular: rüyaların hakikati nedir? Rüya tabiri ne zaman yapılmalıdır? İmam Rabbani Hazretleri kimdir ve niçin 2000 yılın yenileyicisi denmiştir? İslamiyet'i öğrenirken önce hangi bilgilerden başlanır, ehemmiyet sırası var mıdır? İlk insan medeni midir? Namazın önemi. Namazın sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri vardır? Dinimizde yeme içme adabı nasıldır? Cömertlik nedir? Cömert insan kime denir?
Bunlardan başka iki okuyucumuzun gönderdiği "Onlara Duacıyım" ve "Tek Başına Bir Ordu" isimli hatıraları dinleyeceksiniz. Programımızın sonuna doğru Ezik Portakal ismiyle diğer bir okuyucumuzun yaşadığı hatırasını oyun halinde sunacağız sizlere.
Ayrıca programımızın içinde bir de fıkıh köşemiz var. Hemen hepimiz rüya görürüz sevgili dinleyiciler. Bazen sevinir, bazen üzülürüz. Bazen de daha uyanır uyanmaz gördüğümüz rüyayı unuturuz. Bir okuyucumuz rüyalar hakkında sormuş. Diyor ki, günümüzde sosyologlar, psikologlar kendilerine göre rüyaları izaha çalışıyorlar. Doğrusu nedir? İslamiyet rüyaları nasıl izah etmiştir?
Gerçekten de günümüzde rüyalar hakkında çok değişik şeyler söylenmektedir. Rüyalar bazılarının dediği gibi ne tamamıyla şuur altı düşüncelerin açığa çıkması, ne boş bir kuruntu, ne de batıl bir saplantı. Rüya ile ilgilenen ilim adamlarının yaptığı araştırmalar ve tecrübeler göstermiştir ki, çocuk yaşlı herkes rüya görmekte, çok uzunmuş gibi gelen rüyalar bile en fazla 3-5 dakika kadar sürmektedir. Buna rağmen yapılan bu ilmi çalışmalar belirli varsayımlardan daha ileri geçememiştir. Şunu hemen ifade etmek gerekir ki birçok işlerimize, ibadetlerimize, inanışlarımıza dinimizde olmayan yanlış, bozuk fikirler sokulmuş, rüyalar hakkındaki bilgilerimiz de bundan nasibini almıştır. Gerek İslam alimlerinin yazdığı muteber din kitaplarında ve gerekse ilmi müşahedeler göstermiştir ki rüyalar evhama, hayale veya hatıralara dayanan özellikler taşıdığı gibi ikaz edici, müjdeleyici veya yol gösterici hususiyetler de göstermektedir. Rüyaları kabaca ikiye ayırmak mümkündür. Hakikatleri gösteren doğru rüyalar, aslı esası olmayan bozuk rüyalar. Aslı olmayan bozuk rüyalar, aşırı üzüntü ve isteklerden, geçmişte yaşanmış çok kuvvetli hatıralardan, cin ve şeytanların korkutucu ve sıkıntı verici tesirlerinden ileri gelebilir. Buna kişinin mesleği, yaşı veya cinsiyeti de tesir edebilir. Doğru rüyalara gelince, ya çok açıktır veya yorumu gerektirecek şekilde semboliktir. Bu ikinci durumda rüyaların tabir edilmesi, yani yorumlanması lazımdır. Bu soruya bir misalle cevap verelim. Vaktiyle hükümdarın birisi rüyasında bütün dişlerinin sırayla sökülerek eline geldiğini görür. Sabahleyin bir rüya tabircisi bularak rüyasının ne manaya geldiğini öğrenmek ister. Tabirci, "Hükümdarım, diş görmek evlada işarettir. Bu sebeple yakın zamanda maalesef bütün evlatlarınızı sırayla kaybedeceksiniz." der. Rüyasının bu şekilde tabir edilmesi hükümdarın hiç hoşuna gitmez. "Bu adamı derhal yanından uzaklaştırın." emrini vererek başka bir tabirci ister. Yeni gelen adam, "Efendim, diş görmek evlada işarettir. Allahu Teala size öyle uzun bir ömür verecek ki bütün evlatlarınızdan daha fazla yaşayacaksınız." Bu cevap hükümdarın çok hoşuna gider. Rüyasını tabir eden kimsenin mükafatlandırılmasını emreder. Sevgili dinleyiciler, dikkat ettiyseniz iki tabirci de aynı şeyleri söylemişlerdir. Fakat yorumları farklı olmuştur. Rüyayı yorumlamak her şeyden önce bir ilim ve ihtisas işidir. Rüyaların yorumu, özü sözü doğru, aklı selim sahibi, herkesin iyiliğini isteyen, hakka hukuka riayet eden, salih birine yaptırmalı. Birisi rüyasını anlatırsa hep güzele, iyiye ve hayra yorumlamalıdır. Ama mutlaka her rüya yorumlanacak diye de bir kaide yoktur. İşin doğrusu rüyalara pek ehemmiyet vermemeli. İşleri, bilhassa ibadetleri buna göre yönlendirmemelidir. İbadetleri, imanın esasına ait bilgileri görülen rüyalara göre değiştirmeye kalkmak çok büyük bir cahilliktir. Çünkü rüyalar hiçbir zaman delil olamazlar.
Bir okuyucumuz İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sual etmiş. Diyor ki, sizin yayınladığınız eserlerinizde İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sık sık söz edilmekte ve övgüyle bahsedilmekte. Verilen cevaplarda kaynak olarak gösterilmektedir. Merak ediyorum, İmam-ı Rabbani Hazretleri kimdir ve niçin ikinci bin yılının yenileyicisi olmuştur?
İmam-ı Rabbani Hazretlerini anlatmak için ciltler dolusu kitap yazmak lazımdır. Hakikatte onun büyüklüğünü ancak ilim ehli kimseler anlayabilir. Buna rağmen o mübarek zattan bereketlenmek niyetiyle kısaca bahsetmeye çalışalım. İmam Rabbani Hazretleri Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra, bundan 400 küsur sene önce Hindistan'ın Serhend şehrinde yaşamış büyük bir İslam alimidir. Soyu Hazreti Ömer'e kadar uzanmaktadır. O alimlerin önderi, velilerin baş tacıdır. O yüksek derecesinin en büyük şahidi Mektubat isimli kitabıdır. Bu kitap muhtelif beldelerde bulunan alimlere ve devlet adamlarına yazılmış mektupların toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam, fıkıh bilgilerini ve Resulullah'ın güzel ahlakını açıklayan bir deryadır. Mektubat kitabı, Hakikat Kitabevi tarafından Müjdeci Mektuplar ismiyle tercüme edilerek hazırlanmıştır. Resulullah Efendimizin vefatlarından sonra geçen 1000 sene zarfında dinimizde bid'at denilen bozuk inanışlar ve ibadetler her tarafa yayılmaya başlamış, İslamiyet'in değişmez güzellikleri yok olmaya yüz tutmuştu. İşte bu şartlarda Allahu Teala Hindistan'da İmam-ı Rabbani Hazretlerini yaratarak o korkunç akıntıyı bu mübarek zatın çalışmalarıyla durdurmuştur. Çünkü o İslamiyet'i ilk çıktığı zamandaki anlayışa aynen uyacak şekilde açığa çıkartmış, bidat denilen bozuk, sapık inanışlardan temizlemiştir. Bu sebeple ona İkinci bin yılının yenileyicisi denmiştir. Dünyanın her tarafına ehli sünnet ve cemaat itikadını yaymak için gece gündüz gayret sarf etmiştir.
Sevgili dinleyiciler, ona ait eserleri okumak, ne demek istediğini anlamaya çalışmak, onu ve onun yolunda gidenleri sevmek, insanı dünya ve ahiret saadetine kavuşturur. İşte o büyük alimlerin çalışmaları neticesinde İslam güneşi günümüze kadar hep aynı parlaklıkta devam ede gelmiştir. İman kuvvetiyle Müslümanlar tarihe sayılamayacak kadar çok destanlar yazdırmıştır. Şimdi dinleyeceğiniz de bunlardan biri. Birinci Cihan Harbi'nde Filistin cephesinde bir gazimizin şahit olduğu ibret dolu hatırası. Tek başına bir ordu. Birinci Cihan Harbi'nde Filistin cephesinde İngilizlere karşı topçu birliği olarak savaşıyorduk. Savaşın en şiddetli bir zamanıydı. Savunmada beklerken gelen bir emirle taktik icabı geri çekilmek zorunda kaldık. Bu öyle bir çekilmeydi ki mevzilerde ateşe hazır vaziyette bekleyen toplarımız, teçhizatımız olduğu gibi kalmıştı. Biraz geç kalınırsa belki de birliğimizin imhası söz konusu. Bu ara geri çekilmeye başlamadan az önce zaruri bir ihtiyaç için bizden ayrılan Hasan Onbaşı'nın olup bitenlerden haberi bile yok. Hasan Onbaşı mevziye dönünce şaşırıp kalır. Nasıl şaşırmasın ki? Arkadaşlarından bir fert bile kalmamış. Ama bütün toplar kurulu, cephaneleri hazır, malzemeler yerli yerinde.
Allah Allah, rüya olmasın? Yok, hayır, rüya falan değil. Hakikat ama koca birlik nereye gidebilir ki? Toplar hazır, mermiler sürülü, cephanelikler Her şey, her şey yerli yerinde.
Hasan Onbaşı ne yapacağını düşüne dursun, İngiliz birlikleri ilerlemeye devam etmekte. Herhangi bir mukavemet de olmadığından geniş bir araziye yayılarak rahat bir şekilde terk edilmiş Türk mevzilerine doğru ilerliyordu. Hasan Onbaşı bir ara başını kaldırıp düşman mevzilerine doğru bakıyor. O da ne? Dehşet üstüne dehşet. İngiliz birlikleri hücuma kalkmış, pikniğe gider gibi üzerine doğru gelmekteler.
Aman Allah'ım! İngilizler! Sizi gidi kafirler! Gelin bakalım! Köpeksiz köy buldunuz da değneksiz gezerseniz ha? Ya Allah! Bismillah! Şimdi görürsünüz siz! Bunu da alın! Bunu da alın! Bunu da!
Hasan Onbaşı'nın gözleri çakmak çakmak. Hasan Onbaşı kendinde değil. Mevzi boyunca dizili toplarla mekik dokumakta. Önce sırayla dolduruyor, sonra da bir bir ateşliyor. Sarsılmaz bir iman gücüyle gözleri hep düşmanda, artık yüzlerce metre uzunluğundaki mevziyi bir baştan bir başa nasıl gidip geldiğinin farkında bile değil. Çehresi gayret ve yorgunluktan kıpkırmızı olmuş. Alnından sızan terler iman dolu göğsüne doğru akarken buharlaşıyor. Birliğimiz mevziden bir hayli uzaklaşmıştı. Ama o da ne? Mevzide bıraktığımız toplar sanki hiçbir şey olmamış gibi ateşine devam ediyor. Şaşkınlık sırası şimdi bizde. Fakat İngilizler bizden de şaşkın. Geniş araziye yayılmış vaziyetteki İngilizleri bu beklemedikleri top atışları perişan etmiş. Gerisin geri kaçmaya çalışıyorlar. Komutanımız faili meçhul savunmayı yakından görmek üzere birliğimizi tekrar mevziye hareket ettirdi. Olanları görünce hepimiz dona kaldık. Mevzide bir baştan bir başa yıldırım hızıyla topları doldurup ateşleyen Hasan Onbaşı adeta kendinden geçmiş koşup durmakta. Ağlasak mı, sevinsek mi şaşkın. Komutanımız Hasan Onbaşı'nın yanına gitmek istediyse de yaklaştırmıyor.
Hasan Onbaşı! Hasan Onbaşı!
Yaklaşma! Kimse yaklaşmasın!
Hasan evladım! Düşman kaçtı, İngiliz kaçtı, ateşi kes artık.
Hayır, yaklaşmayın. Onları, o İngiliz kafirlerini doğduğuna pişman edeceğim. Pişman edeceğim.
Evladım, kahraman evladım, kes artık. Kaçıyorlar, kes artık. Mermileri boşa harcama, yine lazım olacak.
Allah Ekber! Allah!
Nihayet kendine gelen Hasan Onbaşı top atışlarını durdurdu. Savaş sonrası köyüne dönen o muhteşem asker bir ömür boyu bu savunmayı hafızasından çıkaramamıştı. Rüyalarına giren aynı sahneleri tekrar tekrar yaşadığı oluyordu. Bazen gece yarısı yatağından fırlayarak bir o yana bir bu yana koşarak o anki topları ateşliyormuş gibi gider gelir. Bu hali onu tanımayanlar tarafından delilik olarak yorumlanırdı. İsimleri unutulmuş böyle nice kahramanlarımız var. Ama şahit olduğum bu hadisede tek başına bir ordunun vazifesini yapan Hasan Onbaşı'yı yaşadığım müddetçe hep hatırlayacağım. İsimsiz de olsa kahramanların yetişmesi kolay değil. İnsan ana beşiğinden yer beşiğine kadar devamlı gayret içinde bulunmalı, hem kendisini hem de çoluk çocuğunu yetiştirmelidir. Böyle gayretli bir okuyucumuz mektubunda ihtiyaçlar çok çeşitli, şartlar çok değişik olabilir. Bütün bunlara İslamiyet cevap ve çare göstermiştir diyor ve devam ediyor. İslamiyetle mükellef, yani akıl bali olan birinin ilk yapacağı ve daha sonra yapacağı işler nelerdir? Bunun ehemmiyet sırası var mıdır diye soruyor.
Akıllı olup da erginlik çağına gelmiş kimsenin birinci yapacağı iş, tam ve doğru bir imanla İslamiyet'i öğrenmesi ve kabul etmesidir. Kitaplara yazılmak suretiyle sevgili peygamberimizden bize kadar naklen gelen İslam bilgilerine, ilave çıkartma yapmadan olduğu gibi inanmak lazımdır. Böyle inanışa ehli sünnet itikadı üzere inanmak denir. Doğru iman etmek ancak böyle olur. İslamiyetin zamanımıza kadar doğru bir şekilde ulaşması, sevgili peygamberimizin eshabına bildirmesi, onların da kendilerinden sonra gelen Müslümanlara bildirmesi, onların da bu öğrendiklerini kitaplara yazmasıyla mümkün olmuştur. Anne ve babanın birinci vazifesi, küçük çocuklarına her şeyden önce bu iman bilgilerini öğretmektir. Eğer öğretmezlerse, ahirette mesul tutularak hesaba çekileceklerdir. İman bilgilerini bu şekilde öğrenip inandıktan sonra, İslamiyet'in bildirdiği haramı, helali, farzı, vacibi, sünneti, mendup ve mekruh olan şeyleri, ehli sünnet alimlerinin yazdığı fıkıh kitaplarından öğrenmelidir. İnsanlar ibadetlerinde kusurlu ve kabahatli olabilirler. Ama tevbe edip pişmanlık duyunca, Allah-u Teala kusurlarını ve kabahatlerini her zaman affedebilir. Asıl olan şey, itikadı, imanı düzeltmektir. Doğru iman ve itikat bilgileri elde edildikten sonra, bu güzel dinin yayılması için hizmet etmelidir. Bu hizmet etmeye durumu nasıl el veriyorsa, öyle yapmalıdır. İslamiyet'in zayıf olduğu, yalan ve iftiralarla engellenmeye çalışıldığı zamanlarda yapılan hizmetler, diğer zamanlara nispetle kat be kat daha kıymetli ve sevaptır.
Sevgili dinleyiciler, gazetemize birbirinden değişik sualler geliyor. Bunlardan birisi de şöyle. İlk insanların vahşi olduğu, dil bilmedikleri için işaretle anlaştıkları, taş devri, tunç devri gibi devirler geçirdiği söyleniyor. Hakikaten ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın ilmi yok muydu? Yahut ilk insanlar medeni değil miydi? Evet sevgili dinleyiciler, bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında vahşiler yaşadığı gibi, ilk çağlarda da böyle bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Fakat bu sebeple ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilebilir mi? Elbette ki hayır. O halde doğrusu nedir? Birlikte dinleyelim.
Taş devri, tunç devri gibi hayali devirlerin hiçbirinin aslı yoktur. İlk insanlar İslam dinine inanmayanların uydurduğu gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak vahşi kimseler değildi. Bazı kendini bilmez kimseler Allah'ı inkar maksadıyla ilk insanın medeni olmadığı yalanını çıkarmışlardır. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'i medeni olarak yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Adem'e bütün isimleri öğretti buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya inince Allah-u Teala ona her şeyin sanatını, ilmini öğretti. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bin çeşit sanat öğreterek buyurdu ki, evlatların, zürriyetin bu sanatlardan biriyle rızkını talep etsin. Dini geçim vasıtası yapmasın. Din ile dünyayı talep edenlere yazıklar olsun. Hazreti Adem, Hak Teala'dan öğrendiği için mahlukatın isimlerini, bütün dil ve lügatleri biliyordu. Çocukları bütün dilleri konuşuyordu. Adem Aleyhisselam vefat edince çocukları kafileler halinde başka başka memleketlere gittiler. Ayrı bir dille konuştular. Böylece çocukları da babalarının bildiği dilleri unuttular. Devamlı konuştukları diller üzerinde kaldılar. Adem Aleyhisselam ve ona ima edenler şehirlerde yaşarlardı. Okumak yazmak bilirlerdi. Demircilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a 10 kitap gönderdi. Bu kitaplarda iman edilecek şeyler, çeşitli dillerde lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, hesap, geometri gibi şeyler bildirilmişti. Altın para dahi basmış, maden ocakları işletilip aletler yapılmıştı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin ateş yanarak kazanı kaynayarak hareket ettiğini Kur'an-ı Kerim açıkça bildiriyor. Bazı tarihçiler hiçbir vesika ve incelemeye dayanmadan yalnız dinleri inkar etmek, peygamberleri küçültmek maksadıyla ilk insanlar vahşiydi, bir şey bilmezdi diyerek Adem, Şit ve İdris Aleyhisselam gibi peygamberlerin birer masal, birer hurafe olduğunu göstermek, böylece Müslüman evlatlarını dinsiz, imansız yetiştirmek istiyorlar. Tarihi kazıların neticesinde çeşitli medeniyetlere rastlanmaktadır ki bu da eski insanların vahşi olmadığını gösterir. Hatta medeniyetin zirve denilen noktaya birkaç defa geldikten sonra yıkılıp yok olduğu bilinmektedir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen insanlardan başka her şey harap olmuş, o zamanki medeniyet yıkılmıştı. Bunun gibi sebeplerle Allah-u Teala çeşitli kavimleri yerle bir etmiş, medeniyetler yıkılmış, tekrar belli bir noktadan sonra yükselmeye başlamıştır.
İstanbul, büyük şehir. Kimsesizlerin, çaresizlerin girdabında boğulduğu engin bir deniz. Şimdi bir okuyucumuzun İstanbul'a geldiği ilk yıllarda düştüğü çaresizliği sunmak istiyoruz. Ona hala dua ediyorum diye başlıyor hatıra.
Sevgili dinleyiciler, Anadolu'dan binbir ümitlerle İstanbul'a gelen yeni evli bir ailenin hüzünlü hikayesi. Birlikte dinleyelim.
Bir maaşla hem ev eşyasını düzecek hem bu engin denizde boğulmadan yüzme mücadelesi verecektik. Ben ileriye ümitle bakıyor, moralimi bozmak istemiyordum ama hanımın gizli gizli halimize ağladığını da seziyordum. Çare, çare yok. Aldığımız maaşla günlük ihtiyacımızı zor karşılıyoruz. Hatta ay başına bir iki gün kala kuru ekmek alacak kadar para zor kalıyor. Çalıştığım yerdeki bir ağabeyin tavsiyesiyle bir mobilya mağazasından taksitle bir kanepeyle yemekte yiyeceğimiz bir masa ve yatağımızı sereceğimiz bir ranza aldık. Bu kadarcık eşyanın taksidini ödeyene kadar neler çekmiştik. O ayın sonlarıydı. Zannederim iki gün sonra maaş alacaktık. Ekmeğin 60 lira olduğu zamanda cebimde 200 lira para vardı. Yani iki günde ancak 3 ekmek alacak kadar para. Yalnız kuru ekmek alabilirdik. Şükür iş yerine servisle gidip geliyordum. Eve bir ekmek alıp işe gidecektim ki Eskişehir'den ailemizi tanıyan, bizim evliliğimizde de bulunmuş bir tanıdığın hanımı ve çocuğu çaldı kapımızı. Sabahın erken saatiydi. Bu kıymetli misafirlerimiz İstanbul'da tanıdıkları çok olmasına rağmen biz gariplerin gönlünü almak için bizi tercih etmişlerdi. Kapıyı açıp "Oo, hoş geldiniz, safalar getirdiniz" dedik. Ama eminim hanımın da benim gibi yüreği cız etti. Evde 3 tane çay bardağımız var. Bugünlük çay ve şeker de yeter. Ama sabah kahvaltısında bu kıymetli dostlarımıza ne ikram edecektik? Misafirlerimiz durumumuzu biliyorlardı. Ama bir kahvaltı çıkartacak kadar paramız olmadığını nereden bilirlerdi? Gerçi öğrense hiç çekinmeden yardım da ederlerdi. Onlara kim söyleyebilirdi o anda? İstanbul'da yeni olduğum için kimseden de borç isteyemezdim. Ben kapıyı kapatıp dışarı çıkarken hanım gözleriyle soruyordu. Ne yapacağım şimdi? Ama ben ne yapabilirdim ki? Çaresiz ayrılırken birazdan gelirim dedim. İstanbul sokakları daralmış, apartmanlar üzerime üzerime geliyordu. Evde misafirler ve çaresizlik içinde kıvranan yeni gelin. Dışarıda bu yükün altında ezilmiş güçsüz bedenim. Dalgın dalgın ilerliyorum. Köşede ufak bir bakkal vardı. Acaba ondan veresiye bir şeyler istesem verir miydi? Müşterilerinin gitmesini bekledim. O beni pek tanımıyor. "Buyur evladım" sözünden cesaretle mırıldanıyorum. "Amca, biraz bir şey alsam ay başında versem olur mu?" Cevap: "Hay hay. Hay hay evladım, dükkan senin, buyur." Allah'ım, sen ne büyüksün. Sarılıp ellerini öpesim geliyor. Geçmiş gün işte. 5 yumurta, bir kangal sucuk, bir paket yağ, biraz peynir, biraz zeytin istiyorum. Sanki dünyalar benim o anda. Eve gelince hanıma veriyorum paketleri. Onun da sırtından dünyanın yükü kalkmış gibi oluyor. Bakkal amcanın ardından ettiğim duadan haberi hala yok. O şimdi büyük bir market sahibi oldu. Ben de çok şükür ev ocak sahibiyim. Ama Ali Rıza amcaya ölene kadar dua edeceğim. Senden Allah razı olsun amcacığım. Bir muhtacın ihtiyacını giderdiğinin farkında değilsin belki ama ardında kim bilir benim gibi kaç muhtacın duası var.
Dua deyince hatıra namaz gelir sevgili dinleyiciler. Zira namaz huzura kabul yeridir. Kulun Hakk'a karşı aczini ve ihtiyaçlarını bildirme yeridir. İbadetler içinde çok farklı bir yere sahip olan namaz hakkında birbirinden farklı çok değişik sorular geliyor gazetemize. Gelen soruların birçoğu namazın ehemmiyetiyle ilgili. Deniyor ki, ne olur namazın ehemmiyetini anlatın ki çocuklarımız da bu işin önemini anlasınlar. Evet sevgili dinleyiciler, sırf çocuklarımız değil, hepimiz her zaman bilsek bile dinimize ait meseleleri tekrar etmemiz lazımdır. Zira Peygamber Efendimizin bir hadisi şeriflerinde, din nasihattır buyuruyor. Şimdi hep beraber namazın ehemmiyetini anlatan nasihatlere kulak verelim.
Evlenme çağına gelmiş her Müslümanın her gün 5 vakit namaz kılması farz-ı ayındır. Yani bu ibadeti yapması mutlaka lazımdır. Bu emir Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açıkça beyan edilmiştir. Cenab-ı Hak kıymet vererek ve şartlarını yerine getirerek namaz kılanları cennete koyacağını vaat etmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde birinin evinin önünde bir nehir olsa o kimse her gün 5 kere bu nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı buyurduklarında hazırda olan eshab-ı kiram hayır ya Resulullah dediler. Bunun üzerine 5 vakit namaz kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdular. Namazda yapılması emrolunan hareketler kalbe ve bedene birçok faydalar sağlamaktadır. İnsan namaz kılmaya başlayınca Rabbinin manevi huzuruna çıktığını hisseder. Aczini ve kulluğunu hatırlar. Yaptığı hataları düşünerek pişmanlık duyar. Sonraki yapacağı işlerde daha ölçülü ve daha dikkatli hareket etmeye çalışır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, edep ve erkanına riayet edilerek kılınan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Yer ve göğün nurudur. Bedenin kuvveti, rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Ölüm meleğiyle insan arasında şefaatçidir. Kabirde ışık, münker ve nekire cevaptır. Kıyamet günü gölgedir. Cehennem ateşine siperdir. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başa taçtır. Mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükûnlarını iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namazda sahibine hayır dua ederek der ki, Allah-u Teala beni muhafaza ettiğin gibi seni muhafaza etsin. Namazı güzel kılmazsa o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namaz da kendini kılana beddua ederek der ki, beni zayi ettiğin gibi Allah-u Teala da seni zayi etsin. Kötülükler yayıldığı zaman İslam'ın emirlerine yapışan ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Allah-u Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu verirdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüttedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Kötülüklerden ve günahlardan namazın men etmediği kimse, o namazdan, Allah-u Teala'dan uzak olmaktan başka fayda görmez. İftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla, 40 gün 5 vakit namazı cemaatle kılan kimseye, Allah-u Teala biri nifaktan, diğeri cehennemden azat olmak üzere 2 beraat yazar. Ey benim ümmet ve eshabım! 7 kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve cümle melaike katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar, yine imamla alınan iftitah tedbirinin sevabını yazamazlar. Üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allah-u Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Her namaz vakti geldikçe melekler nida ederler ve derler ki, ey Adem oğulları, kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Namaz gayedir, diğer ibadetler vasıtadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar, hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler.
Sevgili dinleyiciler, dinimizde emredilen bütün ibadetlerin asıl maksadı Allah-u Teala'ya kulluk yapmaktır. Bununla beraber kulluğumuzu göstermemiz yanında ibadetlerin birçok dünyevi faydaları da mevcuttur. Ancak teknolojideki ve dolayısıyla tıp ilmindeki gelişmeler ve araştırmalar göstermiştir ki, bilhassa namaz, oruç gibi belli zamanlarda yapılan ibadetlerin, bedenimizde ve sosyal hayatımızda bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok faydaları bulunmaktadır. Bir okuyucumuz da namazın sağlığımız üzerinde ne gibi tesirleri vardır diye soruyor.
Namazda yapılan hareketler muntazam ve devamlı olarak günün değişik saatlerinde tekrar edildiğinden insanın dinç ve zinde kalmasını sağlar. Namazdaki bu tabii hareketler sırasında kalp yorulmadığı gibi kan dolaşımını düzenleyici bir fonksiyon da icra eder. Bir insan günde 5 vakit namaz kılması sırasında tam 80 defa Allah-u Teala'nın huzurunda secdeye varmaktadır. Fizyolojik olarak düşünürsek, kanın ritmik olarak beyne daha fazla nüfuz etmesi ve beyin hücrelerinin muntazam bir şekilde daha iyi beslenmesi demektir. Bir defa iyi beslenen bir beyin sahibinde şahsiyet bozukluklarına ve hafıza kaybolmalarına rastlanmaz. Bir başka hususta namazın göz içi tansiyonunu önlemiş veya hiç olmamasını sağlamış olmasıdır. Buna sebep namaz kılanlarda sistematik ve kuvvetli bir kan deveranının bulunmasıdır. Ayrıca gözün ön kısmındaki sıvı da devamlı olarak devretmiş olacağından katarak veya halk arasında ifade edilen kara su denilen göz hastalığını da engellemiş olur. Namaz kılmak beyin hücreleri üzerinde etkili olduğu gibi diğer organlar üzerinde de bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok müspet tesirler usule getirir.
Bir okuyucumuzun suali de yemek adabı ile ilgili. Dinimizde yeme içme adabı nasıldır diye soruyor.
Her şeyden önce yemeği helalinden kazanmak ve şüpheli şeylerden uzak durmak gerekir. Helal kazanıp helal yemek farzdır. Cenab-ı Hak helal yememizi ve salih amel işlememizi istiyor. Allah-u Teala'nın razı olacağı hizmetleri yapmak için kuvvetlenmek niyetiyle yenen yemekler ibadettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yemekten önce elleri yıkamak fakirliği, yemekten sonra yıkamaksa günahları giderir. Yemeği zevk için değil, Allah-u Teala'nın rızasına uygun hizmetleri yapabilmek için ve ibadet edebilmek için yemelidir. Doyduktan sonra tıka basa yemek zararlıdır ve haramdır. Yalnız başına yemek yerine aile efradıyla veya birkaç kişiyle yemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, birlikte yenen yemek bereketli olur. Yemeğin hayırlısı kalabalıkla yenenidir. Yemeğe tuzla başlayıp besmele çekmeli, nihayetinde tekrar tuz alıp elhamdülillah diyerek bitirmelidir. Sağ elle yemeli ve içmeli, lokmaları küçük almalı, iyi çiğnemeli ve önünden yemelidir. Ayakta yemek yemek ve su içmek uygun değildir. Mümkünse suyu yemekten bir saat geçtikten sonra içmelidir. Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yememelidir. Sağlığa zararlıdır. Sofradaki ekmeğin kırıntılarına hürmet etmeli, çöpe atmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, düşen ekmek ufaklarını yiyen darlık görmez ve çocukları ahmak olmaz. Yemeği arkadaşlarla yemek çok faziletlidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, arkadaşlarınızla sofrada oturmayı uzatın. Çünkü sofrada geçen zaman huzur-u ilahide hesap sorulmayan anlardır. Yemeğin sonunda şöyle dua etmelidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî eşba'anâ ve erba'anâ min gayri hablim minnâ ve lâ kuvve. Allahümme et'imhum kemâ et'amûnâ. Allahümme erzukna kalben takiyyen, mineşşirki beriyyen, la kafiren ve şakiyyen. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
Güzel huylu, kötü huylu sözlerini sık sık duyarız sevgili dinleyiciler. Ne cimri insan veya ne cömert kimse sözlerini de duymayanımız yoktur sanırız. İşte bir okuyucumuz da cömertlikten sormuş. Cömertlik nedir? Kimlere cömert denir? Cevabını birlikte dinleyelim.
Sevgili dinleyiciler, bir hadis-i şerifte cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır buyuruluyor. Cömertlik parayı, malı, hayırlı işlere dağıtmaktan lezzet almak, İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. Cimrilik ne kadar kötü bir huysa, bunun zıttı cömertlik de o kadar üstün bir meziyettir. Cömertlerin bir hususiyeti de affedici olmalarıdır. Böyle kimseler affederler ve gerektiği zamanda yardım yapmaktan geri kalmazlar. Sevgili dinleyiciler, muhtaç olanlara yardım etmenin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermenin güzelliği kolay kolay hiçbir şeyde bulunmaz. Tanıdıklarına, arkadaşlarına üzmeden, kırmadan yardımda bulunan birine tesadüf edince ne vefakar insan diye hepimiz takdir ederiz. Bunlar cömertlikten başka bir şey değildir. Sevgili dinleyiciler, tanıdıklarını, arkadaşlarını elindeki nimetlere ortak etmek, başkalarıyla iyi geçinmek, mecbur olmadığı halde lüzumu halinde seve seve vermek, başkalarının kusurunu, kabahatini görmemezlikten gelmek, yine cömertlik pınarlarından akan şifa sularıdır.
Nerede böyle insanlar demeyin sakın sevgili dinleyiciler. Çünkü bizim insanımız cömerttir ve cömertleri de sever. Şimdi sizlere sunacağımız oyunu takip edince bize hak vereceksiniz. Ezik Portakallar.
Mesleğim pazarcılık. Yıllardan beri semt pazarlarında bu işi yaparım. Şimdi sizlere anlatacağım hatıram böyle bir zamanda başımdan geçti. Her hatırlayışta üzüntüyle sevinç arasında derin bir ürperti duymaktan kendimi alamam. Portakal mevsiminin ilk haftasıydı. Bilirsiniz her meyve ilk çıktığı zamanlar biraz pahalıcı olur. Bu da öyleydi. İşte böyle bir zamandı. Öğlen saatlerinde müşterinin kalabalık olduğu bir andı. Portakal satıyordu.
Hadi portakallar, portakallar sulu sulu. Hadi ablalar,
i̇ki
abiler.
Tartını.
Efendim abla?
Kardeş, iki kilo tarçın.
Hemen ablacığım.
Hadi portakallar sulu sulu.
İki kilo da bana.
Tamam abicim, tamam.
İki kilo da bana.
Peki abim, sana da dur. Evet, şu güzellere bak be ablacığım. Buyur ablacığım. Abicim sen de al. Kesenize bereket. Afiyet olsun.
Hadi portakallar sulu sulu, sulu sulu.
Şey kardeş, kaça portakallar?
10.000 abla.
10.000 ha?
Evet abla, sulu sulu. Beğenmezsen para yok.
3.000 liram var. Yarım kilo olur mu?
Ya dalga mı geçiyorsun be abla?
Kızma be kardeşim, ne olur kızma.
Hem zararını hem de yarım kilo, iyi be.
Peki peki, gidiyorum.
Kadın yanımdan uzaklaşırken ben de gelen başka müşterilerle ilgilenmeye devam ettim. Kadının kim bilir hangi duygular içinde yanımdan ayrıldığının farkında bile değildim. Her zaman olduğu gibi o günde alışveriş telaşıyla akşam nasıl olmuştu farkına bile varamamıştım. Herkes toparlanmış birer ikişer gidiyordu bile. Alelacele ben de gitmek için hazırlığa koyuldum. Önce ezik portakalları ayırarak hemen yanımdaki çöp yığınının üzerine boşalttım. Sonra sağlamları sandıklara yerleştirerek kamyonete yükledim. Maksadım bir an önce evime yetişmekti. Kamyoneti önce çalıştırayım da biraz ısınsın. Neredeyse akşam olacak. Ezan da okunmak üzere. Şöyle camları da sildim. Pazar yerinde sanki güzel kaldım. Bir kadın. Ne yapıyor öyle? Bu kadını tanıyorum sanki. Evet hatırladım. Öğlen saatlerinde benden 3.000 liraya yarım kilo portakal istemişti. Şimdi de çöpe atılan ezik portakalları seçiyor. Neyse geç kalmadan eve yetişeyim. Hadi bismillah. Şu işe bak. Aklım o kadında kaldı. Ezik portakallara muhtaç olduğuna göre kim bilir ne zor durumdadır. Keşke onunla konuşsaydım. Ne yapsam, epey de yol aldım ama. Hadi Naci, dön geri. Yaptığın iyilik başından mı açtı? İşte yine ezik portakallardan sağlamlarını ayırmaya çalışıyor. Şöyle bir yaklaşayım. Bağışla bacı. Şey için, yardım etmek için geldim.
Ben...
Ne olur sakın yanlış anlama. Düşündüm ki insan bazen varlıkta, bazen de darlıkta olabilir.
Evet, hasta bir oğlum var. Portakal istemişti de.
Sen öğlende benden yarım kilo portakal istemiştin ama... Kusura bakma, o an için düşünemedim.
Estağfurullah, bir suçun yok ki.
Var... Hem de o kadar çok ki. Kimin kimsen yok mu?
Beyim 2 yıl önce vefat etti. Bir oğlum var. O da bir haftadan beri hasta yatıyor. Hekime götüremedim. Yoksulluk işte. İlaç da alamadım. Kaç gündür ağzına bir lokma koyduğu yok. Bu sabah tutturdu. Anne portakal istiyorum diye. Halbuki baktım 3.000 lira kadar param vardı. Sonrasını biliyorsun.
Yazıklar olsun bana be. Yazıklar olsun. Bacı ne olur azımı da çoğaltın. Bak şu kasanın içinde oğluna bir zaman yetecek kadar portakal var. Bırak o eteğindeki ezik portakalları. Hakkını helal et. Kusuruma da bakma.
Allah razı olsun kardeşim.
Şu paraları da al. Oğluna ilaç alırsın ha.
Sağ ol kardeşim. Allah birini bin etsin.
Hadi bacı güle güle. Allah oğluna şifalar versin. Ben kamyonetin direksiyonunda gözyaşlarıma hakim olamazken o çaresiz anne de hem dua ediyor hem de ağlıyordu. Kim bilir nasıl içten bir dua etmişti ki Allah bu ihtiyacına beni sebep kılmıştı. Huzur içinde evime döndüm.
Şimdi de fıkıh köşemizi sunuyoruz sevgili dinleyiciler. Aziz milletimiz en küçük bir işi bile yaparken dinimizin emirlerini gözetmeye çalışmaktadır. Yaptığı bir işi düşünüp değerlendirirken aklında bir şüphe kaldıysa bunun azabını ta vicdanında duyabilmektedir. Bunu bize ettiğiniz telefonlarda sorduğunuz suallerden anlıyoruz. Bu sualler umumiyetle günlük işlerimizi yaparken karşılaştığımız meselelerden meydana geliyor. Biz de istedik ki Alo Türkiye Bilgi 5 programında bu soruları ve verilen cevapları sizlere aktararak hem temiz kalpli insanlarımızı tanıyalım hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
Çocuk sünneti için belli bir gün tayini var mıdır?
Şu günde sünnet edilmeli diye bir şey yoktur. Haftanın herhangi bir gününde sünnet edilebilir. Çocuk buluğa ermeden her yaşta sünnet edilebilir. 7 ila 12 yaş en iyi sünnet zamanıdır.
estetik ameliyat caiz midir?
Tabii olan bir şekli ziynet maksadıyla ameliyatla değiştirmek caiz değildir. Fakat nefreti mucip şekli düzeltmek lazımdır.
Bir kimse haram parayla cami yaptırırsa ne olur?
Haram parayla cami yaptırmak kirli elbiseyi idrarla yıkamaya benzer. Yani daha çok pislenir. Haram parayla cami yaptırmak icap ederse bir miktarda helal para karıştırılmalıdır. Haramla helal karışınca mülk olur. Her ne kadar tayyip, temiz olmazsa da kullanılması caiz olur.
Bir Müslümanın kıyamete kadar devam edecek bütün haklarını Müslim ve gayrimüslim herkese helal etmesi uygun mudur?
Uygundur. Müslümanlar insanlara bağışladığını fazlasıyla alacaklardır. Herkese iyilik yapmayı bir nimet bilmelidir.
Zenginim, küçük çocuğumun paralarını kendi ihtiyaçlarım için harcayabilir miyim?
Harcayamazsınız. Eğer fakir olsaydınız, kullanmanız caiz olurdu.
Mutfakta karıncalar var. Bunları öldürmekte mahsur var mıdır?
İnsana ve yemeklere zarar veren karıncaları eziyet etmeden ve suya atmadan öldürmek caizdir.
Akvaryum şeklinde süs balığı bulundurmak caiz midir?
Caizdir.
Köyümüzün camisini kirleten güvercinler var. Yuva yapmışlar. Çıkaramıyoruz. Öldürmekte mahsur var mıdır?
Camiyi kirleten kuşları çıkarmak mümkün olmazsa öldürüp eti yenir. Eziyet veren hayvanlar her yerde öldürülebilir.
Hayvanları öldürmekte mahsur var mıdır?
Kedi, köpek ve diğer hayvanları zararı yoksa öldürmek doğru değildir. Zararı olan hayvanı ise işkence yapmadan, ateşte yakmadan veya suya boğdurmadan uygun bir şekilde öldürmelidir.
İki bayram arası nikahta bir mahsur var mıdır?
İki bayram arasında nikahın hiç mahsuru yoktur. Peygamber aleyhisselam Ayşe validemizle iki bayram arasında nikahlanmışlardır. Fakat iki bayram arasında nikah olmaz sözü nereden çıktı denilebilir? Bir kış günü bayram namazı cuma gününe rastlamıştı. Peygamber aleyhisselam bayram namazını kılıp cuma namazı için tekrar gelince nikah hazırlığı içinde olanları görüp iki bayram arası nikah yoktur buyurdu. Maksadı kışın bayram namazı ile cuma namazı arasında vakit az olduğundan nikahla meşgul olunca cumayı geciktirme ihtimali üzerine böyle buyurmuştur. Nikahı geniş bir zamanda yapmak lazım olduğu anlaşılmaktadır. Zira iki bayram arası olmayan gün yoktur. Herhangi bir gün ya Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasındaki gündür yahut da Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasındaki gündür.
Mukavelemiz dolmadığı halde ev sahibi kirayı arttır diyor. Arttırmamamda mahsur var mı?
Ev sahibinin anlaşmayı tek taraflı olarak bozup istediği fazla parayı vermek mecburiyetinde değilsiniz. Ancak ev sahibiyle iyi geçinmek için anlaşmaya ve onu razı etmeye çalışmanız uygun olur.
Kazancında haram olan kimseyle alışveriş caiz midir?
Malının çoğunun helal olduğu sanılan kimsenin verdiği hediyeyi almak ve onunla alışveriş etmek caizdir.
TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.